Sayın Nedim Gürsel, siz gerçekten çok genç yaşta ünlenen yazarlardan biri olarak biliniyorsunuz. Henüz 18 yaşındayken o dönemin en önemli dergilerinde yazılarınız, öyküleriniz çıktı. 24 yaşındayken de ilk kitabınız çıktı. Uzun sürmüş bir yaz kitabı çıktı. Lakin ünlü olmanın bedelini de ödemek zorunda kaldınız. Gorki'nin öyküleri yazısı nedeniyle mahkemelik olduğunuzda çareyi Paris'e, Fransa'ya gitmekte buldunuz. Biraz o döneme dönecek olursak.
Evet, ilk yazılarım ben Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken dönemin edebiyat dergilerinde yayımlanmaya başlamıştı. Bunlar kısa öyküler ve deneme tarzında yazılardı. Sizin de belirttiğiniz gibi Halkın Dostları dergisinde yayımlanan bir yazımdan dolayı 12 Mart muhtırasından sonra 1971 yılında hakkımda dava açılınca kapağı Paris'e attım. 20 yaşındaydım. Tabii ne yazık ki Türkiye'nin yakın tarihi böyle askeri darbeler tanıdı. Bunlar demokrasi açısından olumsuz gelişmelerdi, düşünce özgürlüğü açısından da, demokratik değerler açısından da. Benim hayatımı da biraz bu darbeler belirledi diyebilirim. Paris'e gitmişken orada Sorbonne Üniversitesi'nde Fransız edebiyatı öğrenimi yaptım. Sonra doktoramı yaptım karşılaştırmalı edebiyat alanında. Fransa'ya yerleşmek gibi bir niyetim yoktu. Doktoramı savunduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Tam İstanbul Üniversitesi'nde bir görev almak üzereyken bu sefer General Evren'in askeri darbesi oldu 12 Eylül 1980'de. O arada iki kitap yazmıştım. Adını andığınız ilk kitabım Uzun Sürmüş Bir Yaz ve İlk Kadın. Her ikisi de toplatıldı. Uzun Sürmüş Bir Yaz 159. madde gereğince devletin güvenlik kuvvetlerini aşağılama gerekçesiyle, ilk kadında müstehcenlik gerekçesiyle toplatılınca ben tekrar Paris'e döndüm. Çünkü bir özgürlük ortamı yoktu Türkiye'de. Ama o yıllar geride kaldı. Artık Türkiye ile Fransa arasında mekik dokuduğumu söyleyebilirim. Bu arada romanlar, gezi kitapları, inceleme ve deneme kitapları yazdım. 40 kitap oldu. Birçoğu başka dillere de çevrildi. Çok mutluyum Bulgarca'da bir kitabımın yayımlanmış olmasından dolayı. Boğazkesen hem Türkiye'de hem başka ülkelerde en fazla sevilen, en fazla ilgi gören kitabım oldu.
Evet, gerçekten saymakla bitiremeyeceğiniz farklı kitaplarınız, eleştiri, inceleme yazıları, romanlarınız, röportajlarınız çıktı. Şiirleriniz hatta çıktı. Ve bazıları Türkiye'deki gerçekleri, Osmanlı tarihini işlerken Paris, İspanya, Pasifik kıyısı gibi başlıklarınız da var. Yani ulusal ve evrensel olanı bir araya getirmenin formülünü bulmuş birisiniz.
Bu saptamanız için teşekkür ederim. Çünkü yazarlık uğraşım boyunca yerelden, ulusaldan evrensele doğru açılmak istedim. Başka coğrafyalarla, başka kültürlerle de bağ kurmak istedim. Ama çok uzun yıllardır Paris'te yaşamama karşın ve çok seyahat etmeme karşın ana dilime, Türkçe'ye her zaman bağlı kaldım. Roman ve öykülerimi ve gezi yazılarımı hep ana dilimde yazdım. Daha sonra Fransızcaya ve başka dillere çevrildi bu kitaplarım ama edebiyat özünde evrensel olmalı. Çünkü giderek biliyorsunuz küçülen bir dünyada yaşıyoruz. Buna küreselleşme adını verdik. İletişimin bu kadar yoğun olduğu, mesafelerin giderek ortadan kalktığı bir dünyada edebiyatta sadece yerel olmakla yetinmemeli diye düşünüyorum. Başka kültürleri, başka edebiyatları da yakından izlemeliyiz. Onların ortaya koyduğu değerleri paylaşmalıyız. İçinde yaşadığımız dünya ve teknoloji bize bu imkanı veriyor.
Evet, içinde yaşadığımız dünya bir avuç dünya. Siz de bir gezi yazıları kitabınızın başlığını da öyle koydunuz zaten. Peki Bulgarca'ya Mehmet Fatih başlığıyla adıyla çevrilen Türkçedeki adı Boğazkesen olan romanınızı nasıl tanıtalım dinleyicilerimize? Romanın içinde roman üslubuyla yazılan bir kitap.
Çok iyi özetlediniz. Roman içinde roman diyebiliriz. Çünkü romanda iki anlatı ekseni var. Anadolu Hisarı'nda bir yalıda Fatih Haznedar, Fatih'in romanını yazıyor. O yazdıkça biz İstanbul kuşatmasıyla Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bölümleri okuyoruz. 15. yüzyıla bizi alıp götürüyor bu anlatı ekseni. Ama öte yandan bu Fatih Haznedar'ın başına da bir takım olaylar geliyor. 1980 Eylül'ünde bu romanı yazmaya başlıyor ve askeri darbe olunca da hayatına genç bir kadın giriyor. Onunla tutkulu bir aşk yaşadığı için romanı yarım kalıyor. Ama hayalinde bu sefer roman kendi kendini yazmaya başlıyor. Diyeceğim bu yönüyle Boğazkesen alışıldık anlamda bir popüler tarihsel roman değil. Bir tarihsel romanın nasıl yazıldığını anlatan bir roman. Böyle bir özelliği var. Ama bir de tabii asıl anlatının kahramanı sadece Fatih Sultan Mehmet değil, İstanbul kenti. Hem 15. yüzyıldaki İstanbul'u anlatıyor bu roman, hem günümüzdeki İstanbul'u anlatıyor. Yani bugünden geçmişe gitgellerle oluşan ve kendi içinde bir bütünlük kurmaya çalışan bir yapısı var romanın diyebilirim.
Gerçekten okunmaya değer. Ayrıca özellikle belirtmek istiyorum. Rozya Samuilova'nın çevirisi mükemmel. Gerçekten okunması büyük zevk veriyor insana. Ve konuşmamızın sonunda siyasetin kendi hayatına damga vurmuş bir insan ve tarihi araştıran, kaleme alan bir yazar olarak Türkiye'deki gelişmelerle ilgili kısa yorumunuzu almak istiyorum.
Yine bu romandan yola çıkarak günümüzle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Her yıl 29 Mayıs'ta çok büyük şaşayla İstanbul'un fethini kutluyoruz. Bu fetih ideolojisinin arkasında bence bir milliyetçi, aşırı milliyetçilik söz konusu. Avrupa Birliği'ne aday bir ülkede bu fetih ideolojisinin yersiz olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu durum çok iç açıcı değil bence. Çünkü demokratik değerlerden giderek uzaklaşan bir Türkiye var artık. Ne yazık ki düşünce özgürlüğü gibi, laiklik gibi demokrasinin temelini oluşturan değerlerden ülkemiz her geçen gün biraz daha uzaklaşıyor. Ben bir yazar olarak bunu doğru bulmuyorum. Çünkü özgürlüğün olmadığı yerde yaratıcılık da olmaz. Sanatçılar, yazarlar kendi bildikleri gibi işlerini yapabilmeliler. Bu bazen rahatsız edici de olabilir. Ama demokratik ülkelerde düşünceye ve yaratıcılığa engel koymak siyasi iktidarlar tarafından bazı yazarların, gazetecilerin kovuşturulması, hatta hapse atılması doğru bir şey değil. Ne yazık ki Türkiye'de bugün böyle şeyler de oluyor. Umarım demokratik değerlerden çok fazla uzaklaşmayız. Daha özgürlükçü, daha bu değerlerin temelini oluşturduğu bir ortamda işimizi yapmaya devam ederiz.